Bugün bir mezmur okumak istiyorum. Mezmurların yarısı 73 tane Davud tarafından yazıldı. Yani Müslümanlar sanıyor bütün mezmurlar Davud'undur. Öyle değil. Sadece yarısı. Ve onları da görüyoruz. Nasıl hayatın her durumunda Davud Rab'le konuşuyor. Kendi duygularını bir ilahiye döküyor. Bir yazıya döküyor ve bunu Rab'e sunuyor. Ve biz bugün 3000 sene sonra onun sözlerini okuyoruz. Bütün duygularını. Kimi kere kahırlı, kimi kere öfkeli ama birçok defa sevinçli ve şükranla dolu. Ve bugün tam öyle bir mezmur okumak istiyoruz. Yetmiyor bu. Değil sadece Davud'un hayatından çıkan bir sözler olsun. Aynı zamanda Rabbin ruhu Davud'u konuşturduğu gelecek şeyleri bildirmek için. Davud İsa'dan 1000 sene önce yaşadı. Ama gelecek Mesih olan için Davud sözlerde bulundu. Ve 5 tane en büyük mezmur var. Onlara Mesih'i mezmurlar var. Daha fazla küçük ama 5 tane en büyük. Bu mezmur 2, mezmur 16, 22, 45 ve 110. Ve bunların ikincisi mezmur 16. Ve bunu olduğu gibi okuyorum. Ve bakalım Mesih için bir şeyler bulabilir miyiz? Ve aynı zamanda Davud'un duyguları nedir? Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığındım. Rabbe dedim ki, efendim sensin. Senden büyük mutluluk yok benim için. Memleketteki kutsallar, o anılmış kişiler, bütün sevgim onlaradır. Putlar çoğalıyor. Herkes yalancı tanrıların peşinden koşuyor. Ben onlara asla kan döküp kurban sunmayacağım. Ve dudaklarım asla adlarını anmayacaktır. Sen mirasem ve kâsiden payım ey Rab. Hayatım senin elindedir. Bana düşen payın tadına doyulmuyor. Aldığım miras payı en güzelidir. Bana nasihat veren Rab'be şükür ederim. Gece bile vicdanım bana akıl verir. Rab her daim gözlerimin önündedir. Hiç sarsılmam. O benim sağımda oldukça. Bu nedenle yüreğim neşe dolu. Ruhum da sevinçten coşuyor. Ve bedenim güven içindedir. Çünkü sen ruhumu ölüler devletine bırakamazsın. Seni seven kulunun çürümesine izin vermeyeceksin. Hayat yolunu bana gösterirsin. Tam mutluluk senin katında. Sonsuz neşe senin yanındadır. Evet. Ve okuduğumuz bu sözler, bu tekste 7 tane soru sormak istiyoruz. Bunu okuduktan sonra sen kendini sor. Değil Davud bir şeyler anlattı ama bu benim hayatımda acaba aynı düşüyor mu, uyuyor mu? 7 tane soru. Birincisi, birinci ayet ve o da soruyoruz, kimden yardım bekliyorsun? Davud'un hayatı bir film gibi, çok action vardı. İşte Schwarzenegger, büyük action filmler, oyuncuların onların yanında sıfa kalıyor. Her gün bir macera. Ve çok tehlikeli durumlara geldi. Hani kral olana kadar öyle şeyler çekti. Yardım lazımdı. Kimden yardım bekliyorsun? Ve işte birinci ayette Davud şöyle konuşuyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığındım. Sana sığındım. Senden yardım bekliyorum. Her bir durumda Rab bizi davet ediyor. En birinci ona güvenelim. Öyle değil mi? De kardeşim bugün paylaştığı gibi doktorlara güvenmiyoruz. Rab onları kullanıyor ama güvendiğimiz yer onlar değil, Rab'dir. Değil mi? En birinci ona. Ondan yardım bekliyorum. Gücümüz odur. Yardımcımız odur. Ambulansımız, lineykamız odur. Mezmur 20 ayet 7 bunu güzel bir kontrast yapıyor. Hani Rabbin insanları kime güveniyor ve dünyanın insanları kime güveniyor? Mezmur 20 ayet 7. Bazıları diyor, bazı krallar savaş arabalarına, bazılar gene atlarına, beygirlerine güvenirler ama biz Tanrımız Rab'bi güveniyoruz. İşte Rab Musa'nın kanununda gelecekte olan krala yasak etti çok beygirler toplasın. Neden? Akılsızlık değil mi? Çünkü o zamanki savaş durumunda atlılar, beygirin sırtına binmiş kişi, asker, yani onun çok büyük bir üstünlüğü vardı. O rahat rahat 10, 20, 30 kişi öldürebilirdi. Onun için yani her bir ordu binlerce beygir yetiştirmek zorunda kaldı. Ama Rab diyor ki, sizin savaşınız oldu mu öyle yapmayacaksınız. Sanki bugün kocaman tanklar var, kocaman uçaklar var ve Rab bize yasak edecek. Siz bu tankları, uçakları yapmayacaksınız. Ben sizin için savaşacağım. Ne kadar saçma bir şey. İnsanca dersen saçma bir şey değil mi? Bir savaş olunca Her ordu en hızlı silahla olsun diye uğraşıyor. Ama Rab diyor hayır. Öyle yaptınız mı kendi gücünüze güvenmeye başlayacaksınız. Ve onun için daha şimdiden size bunu yasak ediyor. Bana güveneceğiniz savaşın içinde bile. Ölüm kalım meselesi olursa. Ya başka? Başka yeryüzünde böyle bir sıkıntı geldi mi? Parasızlık, kıtlık yani. Hatırlıyor musunuz İbrahim'in başında bu kıtlık gelince ne yaptı? Ve yüzlerce sene sonra Peygamber Yeşaya şöyle yazıyor. Yeşaya 31:1. Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin. Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, kalabalık atlara güveniyorlar. Ama İsrail'in kutsalına güvenmiyorlar. Rab'be yönelmiyorlar. Ve sonra diyor ki, Mısırlılar Tanrı değil, insandır. Belgeleri de ruh değil, et ve kemiktir. Bir kişinin başına bir hal geldi mi, en birinci nereye başvurdular? Ay çabuk Mısır'a gidelim. Orası rahat, o da güvenlik, o da su bol, o da yemek bol, para bol. E artık bugünlerde insanlar ne yapıyor siz hesap edin. Hani ne zaman başımıza en küçük bir problem geldi mi, en birinci nereye bakıyoruz? Gurbete. Öyle değil mi? Davut'un hayatından bir örnek. Kral Saul'dan kaçarken bir ara düşman olan Filistinlilerin hizmetine geçirdi. Sen düşün. Yani İsrail'in düşmanına sığınıyor. Çünkü İsrail'in kralı Davut'un hayatını almaya baktı. Nereden nereye? Yani öyle bir duruma düştü ki son çare düşmana kaçtı. Evet, Akiş adında bir kralın hizmetine girdi. Ve Davut'un yanında yakın 600 kişilik bir ordu vardı. Onlar hepsi ipini koparmış, borcu olan diyor. Hani nasıl diyoruz yani kafasını torbaya koyan öyle kişiler Davud'un yanındaydı. Ama sonra Davud çok kurnazlık yaptı. Kendine güvendi. Ben iki tarafı oynayacağım. Hem İsrail'e hizmet edeceğim hem de Filistinlere. Acımasız bir plan kurdu. Davud değil bu Filistin kral. Davud her hafta bir köye saldırıp erkek, kadın, kızan demeden herkesi öldürdü. Ve kimseyi hayatta bırakmadı. Sonra gidiyor bu kral Akiş'e ve bildiriyor ki ben İsraillilerin bir köyünü saldırdım, hepsini yok ettim. Yani senin işini bitirdim. Meğerse onlar İsrailli değil, başka halklardan idi. Eskiden telefon yoktu, böyle canlı yayın yoktu değil mi? Haberler çabuk yayılmıyor ve sen bir bütün köyü yok ettin mi? Yok kim haber versin. Anlıyor musunuz? Ne kadar acımasız bir plan. Yani kendi kurnazlığına güvendi Davud. Ama sonra işler tersine döndü. Kendi hanesi ve yanındakilerin haneleri hepsi öyle yok edilmiş bir köye yerleştirdi. Ziklag adında bir köy, bir kasabada yaşardılar ve bir gün ne oldu? Okuyoruz. 1. Samuel 30 ayet 3. Davut'la adamları oraya varınca kentin ateşi verildiğini, karılarının, oğullarının, kızlarının tutsak alındığını anladılar. Yani bir Araplar geldi, düşman ordusu geldi. Öldürmediler ama bütün kasabayı yaktılar ve insanlar hepsi yani esir olarak aldılar, uzaklara götürdüler. Güçleri tükeninceye dek hıçkıra hıçkıra ağladılar. 600 erkek ağlıyor. Aileleri yok oldu. Karıları, kızanları yok oldu. Davut bunu yaptı. Davut'un iki karısı Yizreli Ahinoam ile Karmeli Naval'ın dolu Abigail de tutsak edilmişti. Davut büyük sıkıntı içindeydi. Çünkü herkes oğulları, kızları için acı çekerdi ve Davut'u taşlayalım derdi. Yetmiyor yani karısını, kızanlarını kaybetti ve aynı zamanda şimdi hayatını da kaybedecek. Böyle bu durumda insan nasıl tepki gösterir? Kendini Davut'un yerine koy. Kurnaz planı suya düştü. Ve Davut hayatında önemli olan her şeyi kaybetti. Artık ne için yaşasın ki? Ya bütün umutsuzluğa düşeceksin, belki kendi canını kıyacaksın bile değil mi? Ya da son öfke ve nefretle dolu kalkıp intikam diye bağıracaksın, olan peşine gideceğiz. Öyle, bakalım Davut ne yaptı? Davut'un ilk tepkisi ne oldu? Hani her şeyi kaybetti. İnsanlar onun arkadaşları onu hani yok etmeyi planlıyorlar. Ve ne yazıyor orada bakın. Ama Davut, Tanrısı Rab de güç buldu. Bir daha. Davut nereden kuvvet aldı? Tanrısı Rab'den güç buldu. Ne güzel bir söz. Ne güzel. İşte imanlı ile imansızın arasındaki fark o. İmanlı en zor durumlarda bile Rab'den kuvvet alıyor. Ne umutsuzluğa düştü, ne de kendi gücüne, kendi aklına, ne de tanıdıklarına güvendi Davut. En birinci refleks gibi, en birinci reaksiyon, en birinci tepki, Rab'den kuvvet alayım. Sanıyorum o anda Rab'in önünde kırıldı Davut. Bütün boş olduğunu, zayıf olduğunu, çaresiz olduğunu kabul etti. Günahlarını Rab'be ikrar etti. Ben çok kurnaz olmaya baktım ama sen bana gösterdin, böyle olmuyor. Ve ondan sonra güç buldu Rab'den. Sonra gene de demedi, yapacağız, edeceğiz, peşlerine düşeceğiz, yakalayacağız, geri alacağız. Ama ne yaptı? 1. Samuel 37 ve 8 şöyle diyor. Ahimelek oğlu kahin Aviyatar'a Davut konuşuyor. Bir kahin var. Bir en büyük Allah adamı var. Ve diyor ki bana efodu getir. Bir efod neydi? Ve efod öyle bir torba, beyaz kumaştan yapılmış bir torba. Ve bu baş kahinin göğsünün önünde duruldu ve içinde iki tane taş vardı. Ve ondan bir tane beyaz, bir tane kara. Ve ondan sonra Rab'i danıştıkları zaman tamamen o çıkarıyor bir tane ve o evet ya da hayır demektir. Bu efodu getir bana diyor. Ve Davut Rab'e danıştı. Davut kendi kafasına güvenmedi. Yapacağız, edeceğiz demedi. Rab'den güç alamamış, şimdi yapacağım demedi. Gene Rab'e danıştı. Bu akıncıların adına düşersem onlara yetişir miyim diye sordu. Ya yani Rab'den akıl ve bilgi istedi. Ancak Rab konuştuktan sonra bir şeyler yapmaya kalktı, anlıyor musunuz? Ne kadar güzel bir örnek bizim imanlı hayatımız için. Sonra yola düştüler, Amaleklilerin yani bu Arapların peşine düştüler. Ama nasıl bulsunlar onları? Onlar artık yok oldu. Nasıl bulacak onları? Nerede bulacak? İsrail büyük. Sonra yolda Mısırlı bir kişiyi buldular, bir adamı buldular. O da Davud'a Amaleklilerin nerede olduğunu gösterdi. Demek Rab o adamı oraya koydu ve onlara yol gösterdi. Sonra yendiler onları. Yani Rab konuşuyor, Rab'e danıştı ve en sonunda Rab yardım etti. Tam uygun anda, tam uygun kişiyi gönderdi ki yol göstersin. Anlıyor musunuz nasıl oluyor bu mesele? Rab'e danışan bir kişi, Rab'e güvenen bir kişi bu mezmuda yani birinci ayeti söylendiği gibi öyle oluyor. Bizden çok uzak bu değil mi? Herhangi bir bela başımıza düştü mü? Herhangi bir zorluk gördük mü? Ne kadar kolay da insancı davranıyoruz. Ama Davut diyor ki benim sığınağım sensin. Ben sana sığınıyorum her bir konuda. Koru beni ey Tanrı çünkü sana sığındım. Davut'un bu sözleri güzel, hoş ama boş laflar değildi. Gerçekten onları yaşadı. Biz de her durumda, hastalıkta, parasızlıkta, düşmanlar saldırınca gerçekten her bir durumda diyeceğiz ki koru beni ey Tanrım çünkü sana sığındım. İkinci bir soru. Bu mezmura bakınca ikinci bir soru. Sevdiğin kişiler kimdir? Sevdiğin kişiler kimdir? Sen kimi seviyorsun? Kiminle seviniyorsun? Ayet 2. Rab'be dedim ki efendim sensin. Senden büyük mutluluk yok benim için. Bu kolay. Ama iş orada bitmiyor. Üçüncü ayet şöyle diyor. Memleketteki kutsallar, İsa da Allah, kutsallar, o anılmış kişiler, bütün sevgim onlaradır. Onları seviyorum. Hem Rab'be en birinci yerde ama sonra Rab'in insanlarını. İsa da Rab bizi zor durumlarda yardım etsin. Yani bir itfaiyeci, pocahnikalar gibi. Hani değil mi bazen çağırıyoruz, yangın var yetiş. Değil mi? Allah'a da öyle davranıyoruz. Ama işler iyi giderken de onunla seviniyoruz. Senden büyük mutluluk yok benim için. Sen bunu diyebilir misin? Sen dua edebilir misin? Rab senden daha büyük bir mutluluğum yok. Sen düşün. Sen bunu gerçekten diyebilir misin? Şimdi kapat gözlerini böyle. Ve bir düşün. Hayal et. Hayatında en çok ne zaman sevindin? Hangi gün? En sevinçli gününü aklına getir. Hangisi? Evlendiğin gün mü? Hani ne zaman gelinlik giydin? Değil mi? Her kız bunu hayal ediyor. En büyük gün bu. Ondan sonra bayadan aşağı gidiyor bu evlilik. Tamam. Yoksa ne zaman birinci kızanın doğdu? Evladın doğdu. O mu en büyük sevinçli günüydü? Yoksa ne zaman bir hangi medalyada pokal kazandın? O zaman mı? Ya da 1994'te ne zaman Bulgaristan Almanya'yı yendi Dünya Kupası'nda? O mu en büyük gün? O mu en sevinçli günün idi? Ya bunlar, bütün bunlar doğrudur. Rab demiyor yani sevinmeyelim. Rab gerçekten istiyor sevinelim bu yeryüzündeki şeylerle. Evet, biz robot değiliz, makine değiliz. Elbette sevineceğiz bu şeylere. Hayattan zevk alalım. Evet, Rab'in istediği bu. Birçokları sanıyor, hayatını Rab'be verdim mi artık hiç hakkım yok hiçbir şeye sevinmeye. Hep böyle asık suratla gezeceğim. Bu doğru değil. Ama hepsini böyle sıralarsan, bir liste yaparsan birden ona kadar en sevinçli gün hangisi? Vaiz kitabında 11:9'da şöyle okuyoruz. Ey delikanlı, gençliğinle sevin. Bırak gençlik günlerinde yüreğin sevinç duysun. Gönlünün isteklerini, gözünün gördüklerini izle. Ama bil ki bütün bunlar için Tanrı seni yargılayacaktır. Demek yeryüzünde ne kadar büyük bir sevinç varsa daha yüksek bir nivo var, daha yüksek bir seviyede. Yeryüzünde her şeyi seviniyoruz ama tabii ki Rab'bin koyduğu sınırlarının içerisinde. Ama işte bütün bu zevkler, sevinçler küçük kalıyor. Ne zaman onları Rab'le sevinmekle karşılaştırıyoruz, değil mi? Yeşaya 12:2 şöyle diyor. Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güveneceğiz ve yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve türkümüzdür. Rab türkümüzdür. Şey biliyor musun? Rab bir ilahi gibi konuşuyor. Sen hangi türküleri seviyorsun? Hangi şarkıları söylüyorsun? Hiç cevap verme. Ben hep görüyorum Facebook'ta neyi seviyorsun. Bugün de artık her şey meydanda. Tamam mı? Eskiden saklı biriydi. Ama şimdi bütün dünyaya yayıyorsun bunu. Değil mi? İşte Rab diyor bizim türkümüzdür. Demiyor ilahimizdir, türkümüzdür. İlahi toplantıda da söyleniyor. Ama türkü her yerde söyleniyor. Rab her yerde benim dudaklarımda diyor. Tamam mı? O kurtardı bizi, kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. Evet, kurtuluşumuz bir pınar gibi de hiç bitmeyen bir su kaynağı. Hayat kaynağı, sevinç kaynağı. Her gün taze taze su, yani taze sevinç çekiyoruz Rab'den. Bu sözler seni mi anlatıyor? Sen gerçekten öyle mi yaşıyorsun? Bu sevinç var mı sende? Eski bir filozof, bir Grek filozof demiş ki, yediği yemeklerden başka insandan her şeyi alabilirsin. Güzel bir şey değil mi? İnsanın yani rubasını alabilirsin, parasını, evini alabilirsin ama hop yuttu mu onu alamazsın. Ama bizim için, Mesihçiler için başka bir söz geçerli. İnsanlar bizden her şeyi alabilirler ama bizim kurtuluşumuzu, sonsuz yaşamamızı alamazlar. Evet, en kötü durumlarda bu bize teselli veriyor. Biz sonsuz yaşamı daha şimdiden aldık. Bu bizim sevinç kaynağımız. Bunu düşün. Evet, ama sonra dediğimiz gibi Davut daha da öteye gidiyor. Biz sadece Rab'den sevinç alalım. Aynı zamanda Rabbin insanlarına da sevinç alıyoruz ve onları seviyoruz. Memleketteki kutsallar, o anılmış kişiler bütün sevgim diyor onlaradır. Onları seviyorum. Kutsallar. Kim bu kutsallar? Sveti Peter, Sveti Arkangel mi öyle mi? Bunlar kim? Bunlar dakikada yanında duran kişiler. Kutsallar. O söz bizim için konuşuyor. Mesihçiler için. Biz kutsal olduğumuzu yanlış anlamayalım. Değil biz zaten kusursuz olmuşuk. Zaten günahsız olmuşuk. Öyle değil. Ama kutsal demek ayrılmış. Kutsalız. Kutsallarız. Çünkü Rab bizi ayırdı. Bu dünyadan ayırdı. Bu mahalleden ayırdı. Özel bir amaçla ona hizmet ediyoruz. Biz artık kutsal olmayan sıradan insanlar gibi değiliz. Rab bizi seçti. Ona hizmet edelim. 1. Petrus 1:22 Hakikate boyun eğmekle canlarınızı temizlediniz ve artık kardeşler için iki yüzlü olmayan bir sevgi duyuyorsunuz. Evet, birbirinizi yürekten ve sonsuzca sevin. Petrus diyor ki Davut ne yazdı 1000 sene önce? Şimdi de asıl anlama kavuştu. Yürekten diyor ve sonsuzca kardeşlerini sev. Bu kardeşler değil yani aynı anadan babadan doğmuş kardeşler diyor toplantıdaki kardeşleri. Biz sadece kardeş diyelim ama kardeş gibi yaşayalım da. İki yüzlü olmayan bir sevgi diyor Petrus. İki yüzlü olmayan bir sevgi. Hem de diyor sonsuzca bir sevgi. Anladın mı bunu? Hani burada mahalledeki kardeşlerine nasıl davranırsan, mahalledeki kardeşlerine nasıl davranırsan o ilişkiler sonsuzdur. sonsuzlukta devam edecekler, hiç kopmayacaklar. Davut dedi ki, bütün sevgim onlaradır. Kardeşler, size yalvarıyorum gerçekten. Vakit geldi, onu ciddiye alalım. Hele bugünlerde, bu sıkıntılı günlerde, ne zaman herkes krize diyor, aidat yok, işte hükümet baskı, krize, virüs, mirüs, değil mi? Bugünlerde hani çok şeyler, çok insanlar bizim sevgimizi çekmeye bakıyorlar. Ama onların sevgisi ikiyüzlüdür ve bir gün bitecek. Açalım yüreklerimizi birbirimize ve artık eskisi gibi daha fazla vakit geçirelim. Şey, üçüncü konu, üçüncü soru, nefret ettiğin şeyler nedir? Hangi şeylerden nefret ediyorsun? Ayet 4'te Davud diyor, putlar çoğalıyor, herkes yalancı tanrıların peşinden koşuyor. Ben onlara asla kan döküp kurban sunmayacağım ve dudaklarım asla adlarını anmayacaktır. Putlarla işim yok diyor. Herkes yalancı tanrıların peşinde koşuyor diyor. Zaten put dediğimiz budur, yalancı bir tanrı. Gerek yok bir heykelin, bir pametlerin önüne diz çöküp kurban getiresin. Nasıl Hindistan'da yapıyorlar. Ama işte yanlış bir yere güvenir mi? Yanlış bir yerden sevinç aldın mı? O senin tanrın oluyor. O senin putun oluyor. Davut diyor ki asla putlarla işim olmayacak. Onlara sunulan etlerden, kanlardan uzak duracağım. Evet ve büyük bir kesinlikle diyebiliriz ki Müslümanların Allah dedikleri varlık bir puttur. Şimdi bu bazı kişilere zor gelebilir. Bazı imanlılar bile diyor ki ah biz aynı Tanrı'ya tapıyoruz ama onlar biraz yanlış, biz biraz daha doğru. Hayır. Yani Mekke'de onun taş biçimini tapıyorlar. Yani bu put gerçekten Mekke'de duruyor. Öpüyorlar onu. Onun etrafına dönüyorlar. Ama biz biliyoruz gerçek Tanrı ruhtur. Ellerle dokunulmaz, dudaklarla öpülmez. Durum böyleyken şaşıyorum nasıl bazı kardeşlerimiz daha da o sistemle, o dinle, o Müslümanlıkla kompromis yapıyorlar. Ödün veriyorlar. Yani orta yol bulmaya bakıyorlar. Onları yatıştırmaya bakıyorlar. Birçok kişiler cenazede hoca çağırıyorlar. Kur'an'a yemin ediyorlar. Musaf öpüyor, öptürüyorlar. Hatta bazıları sünnet yapıp kutluyorlar Müslümanlar gibi. Bütün bunlar gösteriyor ki biz putlarla kompromis yapıyoruz. Davut apaçık diyor, dudaklarım asla adlarını anmayacaklar. Putlarla işim yok. Dördüncü bir şey, dördüncü bir soru. Mirasın nedir? Miras. Bizde yok zengin kişiler. Anamız babamız ölürse pek bir şey alacağımız yok borçtan başka. Ama sen düşün, yani zengin bir kişinin evladısın. Milyoner. Ve bekliyorsun sana büyük bir miras düşsün. Nasıl bir şey bu? Ayet 5, Mezmur 16:5 diyor ki, sen mirasım ve kaseden payım, ey Rab, hayatım senin elindedir. Bana düşen payın tadına doyulmuyor, aldığım miras payı en güzelidir. Evet, sen düşün bir kere, amcan, hani zengin Amerika'da yaşayan amcan var ya, işte o zengin bir adam olduğuna 6 kişiyle birlikte sen de mirasçısın. Sen, hani bir de 6 kişi daha. Tamam mı? Ve amcan notaryosa, notere vasiyet yapmıştır. Dokument hazırladı. Ama o kapalı. Ancak öldükten sonra açılacak. Ama kimse daha onun vasiyetini bilmiyor. Ve büyük merakla toplanmışsınız artık 7 kişi. Notaryos vasiyeti okuyor. Ve herkes tetikte. Acaba bana mirastan hangi pay düşecek? Kocaman fabrika mı? Yoksa köyde önemsiz bir tarla mı? Herkes mirasçı. Ama hangi pay alacaksın? Davut kendini öyle bir durumda hissetti. Bana düşen pay acaba ne olacak? Ve sonra diyor ki, çok fazla seviniyor. Diyor ki, aldığım miras payı en güzelidir. Bu 7 kardeşin arasında en güzeli ben kazandım. Ben aldım yani. Düşeş, fabrika bana düştü. Ama güzel okuyalım. Davut'a düşen nedir? Davut'un mirası neydi? Ne mirası aldı? Zenginlik mi acaba? Krallık mı? Sağlık mı? Saygınlık mı? Hayır diyor. Ne diyor? Sen mirasımsın. Sen mirasın. Bakın demiyor, sen bana miras veriyorsun. Hayır, mirasın kendisi sensin. Ben bir hangi bir şey kazanmadım, seni kazandım. Onu demek istiyor. Aa, büyük bir şey. Bütün İsrail halkının belli başlı toprakları vardı. Filistin topraklarının içinde. Ve demek her cins, yani her oymak, her hanı bilirdi. Sonsuzlara kadar bizim topraklarımız bunlar olacak. Yani değil mi? İsrail'in 12 cinsi vardı, 12 oymağı vardı. Ve herkes belli başlı, yani mesela Yeşil kitabında yazıyor. İşte bu köyler işte Yahuda'nındır, bu köyler Bünyamin'indir, bu köyler Aşer cinsinin hepsini ayrı tek tek yazıyor. Ama bu 12 cinsten birisi topraksız bırakıldı. Onlara miras yok. E nasıl yaşayacaklar? Toprak olmadan. İşte bunların adı Leviler. Sanki onlar cezalı gibi görünüyor. Ama sonra Rab tam tersini söylüyor. Siz cezalı değilsiniz. Ne diyor? Sayılar 18-20. Rab Harun'la konuşmasını şöyle sürdürdü. Onların ülkesinde mirasın olmayacak. Aralarında hiçbir payın olmayacak. İsrail'in arasında payın ve mirasın benim. Levilerin payı, Levilerin toprağı, mirası Allah'ın kendisi. Herkes yeryüzünde bir şeyler aldı. Hani nasıl beslesin kendini. Ama bu Leviler farklı. Leviler çiftçilik yapmayacaktı. Sanatçılık yapmayacaktılar. Ama Rab'le sevinecektiler. Tamam mı? Bizim için burada bir ders yok mu? Kimi değer vereceğiz? Davut diyor, sen benim payımsın. Onunla mutluyum. En güzel pay bana düştü. Ama biz kimi değer vereceğiz? Bereketlerimi, hani bereket saydığımız şeyler, biliyorsunuz bunlar nedir? Kardeş kardeşle böyle konuşuyor. Kardeşim Rab beni bereketledi, sana da bir şeyler vermek istiyorum. Ne demek? Nasıl bereketledi? Parayla, malla. Yani biz kimi değer vereceğiz? Bu bereketleri mi? Yoksa o bereketi vereni mi? Bir daha soruyorum. Kimi bakıyorsun? Hangisi senin için önemli? Bu aldığın bereket mi? Yoksa kim o bereketi verdiyse sana? Evet, sanıyorum gurbeti gitmiş olan birçok kardeşlerimiz onu yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Geçenlerde Skype'la Almanya'da bir kız kardeşle konuştum. Bu dedi ki, biz burada rahat yaşıyoruz, her şeyimiz var ama Rab'deki sevincimizi kaybettik. Nerede o eski günler? İspanya'da konuştum bir kardeşten, adam anlatıyor bana. Eskiden o kadar fukaraydık, köyde yaşıyorduk, tamam mı? Nanitsa gündelik yemeği 15 leva günde. Ve onun için yani 12 saat yağın güneşin altında duruyorduk, tozları içinde çalışırdık diyor. Ama mutluyduk çünkü biliyoruz 5 leva ayırdık mı bir ay sonra 23-30 leva toplayacağız ve onunla kampa gideceğiz, imanla da göre katılacağız. Öyleydi. Ama şimdi diyor, arabam var, evim var, evliyim, güzel kız hanım var, cebim para dolu, istediğim zaman en güzel restoranta gidiyorum. Ama bu sevinci kaybettim diyor. Tamam. Evet, payımız Rab'dir, onunla sevinelim. Beşinci bir soru. Kimden akıl alıyorsun? Ayet 7 şöyle diyor, bana nasihat veren Rab'be şükür ederim, gece bile vicdanım bana akıl veriyor. Rab her daim gözlerimin önündedir. Hiç sarsılmam. O benim sağımda oldukça. Genç iken insan sanıyor bana para lazım, bana ev lazım, bana araba lazım. Ama yaşlandıkça kişi anlıyor ki her şeyden önce bana akıl lazım. Akıl lazım. Ne yapayım, hangi yol tutayım? Bu her şeyden daha önce. Akıl var mı? Çok az parayla idare olabilirsin. Ama akıl yok mu? Ayda 5000 lira da seni kurtarmayacak. Öyle değil mi? Akıl var mı? Dilini kontrol etmeyi öğreneceksin ve belalardan uzak duracaksın. Çakıldan fazla bize akıl lazım. Öyle değil mi? Davut öğrendi insan nasıl akıllı oluyor. Mezmur 119'da 97 şöyle diyor. Ne kadar severim senin kanunu, bütün gün onu düşünürüm. Düşmanlarımdan daha akıllı oldum senin buyrukların sayesinde. Çünkü onlar her daim aklımdadır. Bütün ustalarımdan daha çok biliyorum. Wow. Çünkü senin öğrettiklerin üzerinde düşünürüm. Yaşlılardan daha akıllıyım. Çünkü uyarım senin emirlerine. Kardeş, sesleme senin imansız akrabalarına. Onlar sana akıl versin. Nasıl hayatını aydıyasın? Nasıl düğün yapacağım? Hangi okula gideceğim? Ne iş tutacağım? Onları sesleme. Ne diyor? Davut kimi sesledi? Rab'in sözlerini. Rab'in danıştı ve Rab'in zaten ondan önce konuştuklarını araştırdı. Musa bunu 400 sene önce de yazdı Davut'tan. Ama istemedi, Rab bana yeni bir şey öğret. Musa zaten yazdı. Ve Davut diyor ki, ben onların sayesinde en akıllı kişilerin daha akıllı oldum. Bugün bunu yapıyor muyuz mahallede? Rab bizi göstersin yani nasıl yol tutalım. Rab bizi yani gerçek yolumuzu anlatsın. Kulak verme Mesih'i tanımayan komşularına. Onlar mı sana gösterecek iş yerinde nasıl davranacaksın? Sen İncil'den akıl al. Rab'den akıl iste. Bir imanla yakışan budur. Altıncı bir soru. Senin umudun nerede? Neye umut ediyorsun? Mezmur 16:9. Bu nedenle yüreğim neşe dolu. Ruhum da sevinçten coşuyor ve bedenim güven içindedir. Çünkü sen ruhumu ölüler devletini bırakmasın. Seni seven kulunun çürümesine izin vermesin. Evet, bu ayetler imanlının en büyük denemesi için konuşuyor. Hepsi güzel ama ölüm derecesine geldin mi ne yapacaksın? Orada her şey belli olacak. Orada saklanmak, gizlemek yok. Orada bir insanın asıl düşünceleri meydana çıkacak. O an geldi mi nasıl duracağız? Gene umudumuz olacak mı? Yeryüzünde ilahi söylemek, yeryüzünün toplantıya gitmek, Rabbi görmek çok güzel. Çok güzel, çok kolay ama o derece geldi mi her şey belli oluyor. Aslında kimi umut bağlıyor? Davut burada hem kendi duygularını dile getiriyor, hem de gelecek Mesih için peygamberlik ediyor. İncil'de, Pentekost gününde Petrus bu ayeti tekrarlıyor. Sitat aktarma yapıyor. Bu sözleri İsa için konuşuyor. Petrus ayağa kalkıp sefte İsa'nın Mesih olduğunu vaaz ederken açıkça söylüyor. Ve yazıyor Apostolların İşleri 2. bölümde. Onun için o Davut daha ilerideki şeyleri gördü ve Mesih'in dirilişinden için konuştu. Hani o Mesih ne ölüler devletini teslim edilecekti ne de onun bedeni çürümeye görecekti. Bu İsa'ydı. Davut İsa'nın dirilişini andı. Daha 1000 sene önce. Evet. Büyük bir kontrast. Davud'un bir güvencesi vardı. Allah beni bir hangi gün diriltirecek. Ama Petrus diyor, biz dirilişin şahitleriyiz. Müslümanlar, onlar da dirilişe inanıyor ama neye dayanarak? Bir peygamber bir hangi bir söz yapmış. Biz de sadece Davud'a güvenmiyoruz. Davud bunu söyleseydi iyi ama bizim daha sağlam bir güvencimiz var. O da nedir? Mesih'in dirilişi. İsa Davud'un sözlerini yerine getirdi. Ve Petrus diyor ki, beyler diyor, ben size açık konuşayım. Davud bu sözleri konuştu ama öldü. Ve onun mezarı aramızda. E o zaman nerede diriliş? Ama şimdi İsa Mesih çıktı mezardan ve şimdi bunun şahitleriyiz. Umudumuz orada. Ve son olarak 6. bir soru. Mutlu musun? Mutlu musun? Hayatında mutluluk var mı? Ayet 11, Mezmur 16:11. Hayat yolunu bana gösterirsin. Tam mutluluk senin katında. Sonsuz neşe senin yanındadır. Neşe. Neşelenmek için insan ne yapıyor? Sarhoş oluyor, müzika, değil mi? Gezmek, araba oynamak, neşe çok. Ama asıl mutluluk nerede? Sen mutlu musun? Kendi kendini sor. Hayat yolu diyor. Hayat yolunu bana gösterirsin. Hayata giden yol, asıl hayat, asıl yaşam nasıl olmalı sen bana gösterirsin. Evet, herkesin hayatı bir çizgidir. Ama bu çizgiyi kim çiziyor? Değil mi? Doğuş, evlenmek, çocuk sahibi olmak, ölüm. Bir çizgi böyle. Ama bu çizgiyi kim çiziyor? Değil mi? Mahalledeki insanların %95'i, %99'u diyelim, hiç düşünmeden izin veriyorlar, başka güçler hayatlarının yolunu çizsinler. Öyle değil mi? Bak sağına soluna, neden yaptıklarını yapıyorlar? Çünkü hayat budur diye bir standart var, bir kalıp var. Bazıları ben yapacağım deyip daha babayı kesiliyorlar. En başta Davut da öyle biriydi ama zamanla o dersini aldı. Sen bana hayat yolunu göstersin. Sen bana bu hayat çizgisini çizeceksin diyor. Hani vardı eski bir şaka. Komünist zamanından kalma anlattılar bana. Bulgaristan'ın son komünist diktatörü Todor Zhivkov, değil mi? Baytoş. Halkın dilinde Baytoş diyorlar. Rusya'nın prezidenti Brejnev Baytoş'a bir Volga limuzini, büyük arabayı yani, hediye etmiş. Bu hediye gelince Sofya'ya Baytoş bakmış ona ve fark etmiş ki her şey güzel, her şey yerinde ama direksiyon, volan yok. Çok şaşmış. Sonra Brejnev'e mektup yazmış. Yoldaş Brejnev, hediye için teşekkür ederim ama direksiyon nerede, volan nerede? Tamam. Brejnev'ten cevap gelmiş, volan bizde kalacak. Öyle. Değil mi? Yani senin hayatının volanı, direksiyonu kimde? Mezmur 16, okuduğumuz 16. O dersle öğreniyoruz oradan yani. Ancak direksiyon Rab'de kaldıkça mutlu olacağız. Sen hayatının yolunu çizeceksin diyor. Bırak o aydasın seni. O karar versin nereye gideceksin, ne yapacaksın, nasıl yaşayacaksın. O karar versin değilsen. O zaman mutlu olacaksın. Ancak o zaman bu mezmurun son sözlerini sen de söyleyeceksin. Tam mutluluk senin katında, sonsuz neşe senin yanındadır. Öyle değil mi? Evet arkadaş, son olarak sana aynısını sormak istiyorum. Sen mutlu musun? Acaba Davut ne zaman ve nasıl bu mezmuru yazdı? Rab'le birlikte uzun seneler yaşadıktan sonra. Yeni böyle Rab onu delikanlı olarak çağırdıktan sonra bu mezmuru yazamadı. Mümkün değildi. Daha Rab'le bir şey yaşamadı. Rab da seni davet ediyor. Sen de Rab'a öyle bir mezmur yaz. Senin için neler yaptığını hatırla ve ona şükret. Ya belki yenisin, yeni imanlısın. O zaman Davud'un sözlerine kulak ver. O kendi hayatının özünü sana anlatır eski bir imanlı olarak. Onun sözlerine kulak ver. Kim Rab'a güvenirse, kim ondan zevk alırsa hiç boşuna yaşamayacak. Ve onu sen de dene. Rab sizin olsun.